ruh aracılığıyla birine iman. O tek ruhla başkasını hastaları iyi etmek için ruhsal bağışlar verilir. Birine mucizeler oluşturan güçlü işler, başkasına peygamberlik, başkasına ruhları ayırt edebilme yeteneği, başkasına çeşitli diller, başkasına da çeşitli dilleri çevirme yeteneği verilir diye okuyoruz. 1. Korintoslar 12. bölümün 9 ve 10. ayetlerinde. 9. ayetin açıklamasını ayrıntılı olarak bir önceki yayında yapmıştım. Burada yani 10. ayette mucizeler oluşturma, doğaüstü şeyler yapmak anlamına gelmektedir. Öyle diyor ya, birine mucizeler oluşturan güçlü işler. Habercilerin, elçilerin çağında mucizeler vardı dostum. Ama günümüzde daha büyük şeyler görmekteyiz. İsa buradayken kendisi kuyunun başındaki kadın ya da Nikodemus'un örneğinde olduğu gibi insanlara bir söz söylerdi ve o kişi iman ederdi ve buna şaşırmıyorum. Çünkü her şeyin egemeni Rab insanlara bir söz söylediği zaman insanlar iman ettiğinde bu normaldi. Ama ben ya da sen söylediğimizde ve o kişi İsa Mesih'e gelip iman ettiğinde, kurtulduğunda bu daha büyük bir iştir. İkincisi peygamberliktir. Peygamberlik nedir? Mesih'in isteğini bildirmek demektir. Öyle eski antlaşmadaki türden bir peygamberlik yok. Peygamberlik görevi Tanrı'dan alınan haberi halka bildirmek ve yazıya dökmektir. Kutsal kitap tamamlandıktan sonra bu bitmiştir. Ama bugün Mesih'in isteğini bildirmektir peygamberlik. Yani peygamberlik etmek, Tanrı sözünü, kutsal kitabı bildirmek, öğretmek demektir. Günümüzde bunu yapmaya razı insanlara ihtiyacımız var kardeşim. Tanrı'nın sözünü bildirip, sonra da Tanrı'nın o sözü ruhu aracılığıyla kullanacağına güvenen insanlara ihtiyacımız vardır. Başka bir söz ya da başka bir armağan ruhları ayırt etme armağanıdır. Ruhları ayırt etme, doğruyla yanlış arasında bir ayrım yapabilme anlamına gelmektedir. Bir başka armağan da çeşitli dillerde konuşma armağanıdır. Bunlar öyle bilinmeyen diller miydi? Hayır kardeşim. Birçok insan bunu söyler ama bunlar bilinmeyen diller değildir. Zaten bunun bir mantığı da yok. Hayır, kutsal kitapta bilinmeyen dilleri görmüyoruz. Bunlar bilinen dillerdir. Hala kutsal kitabın tercüme edilmediği birçok dil bulunmaktadır. Bilinmeyen bir dil icat etmeye çalışarak vakit öldürmenin hiçbir yararı yoktur. Kimseye yararı yoktur. Bunun yerine henüz kutsal kitabın bir çevirisi olmayan dillerde çeviri işine yardım edip dua etmemiz gerekir. Bazı kişilerde tercüme etme armağanı vardır. Bu diller konusunu biraz daha açmam gerekir. Çünkü bu konuda oldukça farklı görüşler ileri sürülür ve çoğu zaman yanlış anlaşılıp yanlış kullanılmaktadır. Yani birkaç ayeti alıp kutsal kitapta sadece birkaç ayeti alıp onu başka yönlere çekmek aslında yanlış bir öğreti kurma demektir. Bakın kutsal kitapta dillerle konuşma konusuna sadece 3 yerde değinilir. Markos 16:17'de, Elçilerin İşleri 2. bölümde, 10 ve 19. ayetlerde ve 1. Korintoslar 12-14 bölümler arasında. Tartışmalı bir yer olan Markos 16:17 dillerle konuşmadan elçilerle ilgili bir işaret olarak söz eder. Dolayısıyla bu konuda elimizde kalan tek bölüm 1. Korintoslar 12-14 bölümleri olmaktadır. Pavlos'un Korintosluları bu armağanlarını yanlış kullanmalarından ötürü uyarmak için yazdığını görmekteyiz. Onun sözleri dillerle konuşmayı kısıtlamaktadır. 1. Korintoslar 12. bölümde Pavlos genel olarak ruhsal armağanların ne olduğu, nasıl alındığı ve Tanrı'nın kilisede bu armağanları nasıl kullandığı konularına değinir. 14. bölümde ise peygamberlik etmenin dillerle konuşmaktan daha üstün olduğuna değinir Pavlus. Orada dillerin nasıl kullanılacağı ve yorumlanacağı konusunda da bilgi verilir. Bu iki bölümün ortasında 1. Korintoslar 13. bölümde Pavlus armağanların kullanımının ana nedeninin sevgi olduğunu açıklar. 1. Korintoslar 13. bölüm genelde sevgi ile ilgili bölüm olarak bilinir. Gerçek sevgiyi harika şekilde derinlemesine incelemektedir. Bakın diller Yunanca glosa sözcüğünden gelir ve dil adlı organ hem de lisan anlamına gelir. Evet, bu glosa dil adlı organ ve lisan anlamına gelir. Pavlos dillerle yani lisanlarla konuşma armağanına göndermede bulunmaktadır. Yani bilinmeyen diller değil, bilinen, konuşulan diller ve lehçelere göndermede bulunmaktadır. Pavlos'un da bizzat dillerle konuştuğunu biliyoruz. 1. Korintoslar 14-18. O bu olaya karşı değildir. Ancak Tanrı'nın amacından farklı amaçla kullanılırsa gürültüden başka bir şey olmadığını söyler. Yine altını çizeyim. Bu öyle bilinmeyen diller değil, bilinen dillerdi. Bunu Habercilerin İşleri 2. bölümde görüyoruz zaten. Buna biraz değineceğim daha sonra. Kutsal kitabın hiçbir yerinde dillerle konuşurken insan dillerinden başka bir dilin kullanıldığı belirtilmez. Yani konuşulan diller, bilinen diller ve lehçelerdir. 1. Korintoslar 12-14 bölümlerde belirtilen dillerin Pentekost'ta Elçilerin İşleri 2. bölümde tanımlanan mucizevi dillerden farklı olduğu konusunda da hiçbir bilgi yoktur. Her ikisinde geçen Yunanca sözcük de glosadır. Elçilerin işlerinde elçilerin bilinen dillerde konuştukları açıktır. Yani Habercilerin işleri 2. bölümde. O sırada Yeruşalim'de bulunan ve inanmayan Yahudiler şaşırmıştı. Çünkü her biri kendi dilini işitiyordu diyor Habercilerin işleri 2:6'da. Her biri konuştuğu dili duyuyordu. Luka, Habercilerin İşleri 2. bölümde 14 kadar farklı ülkeyi sıraladı ve oraların dilleri konuşuluyordu. İngilizce, şive sözcüğünün geldiği Yunanca sözcük olan dialektos, Elçilerin İşleri 2:6-8'de geçen dillere referans olarak da kullanılır. Pentekost'taki imanlı olmayanlar Tanrı'nın bildirisini kendi şive ve dilleriyle işittiler. Yani adam Tanrı'nın sözünü bildiği ana dilinde işitti. Böyle bir tanım kendinden geçilerek yapılan konuşmalara uyarlanamaz. Bu mümkün değil. Birçok insan 1. Korintoslar 14. bölümde King James çevirisinin bilinmeyen dil ifadesini kullandığını söylüyor. Bu nedenle de bu bilinmeyen dilin bu dünyaya ait olmayan bir dil kastettiğini düşünür. Bilinmeyen sözcüğünün çevirmenlerce yazıldığını, Yunanca metinde yer olmadığını burada belirtmek gerekir. Bu nedenle King James çevirisinde italik yazılmıştır. Bu nedenle de 1. Korintoslar 13. bölüm 1. ayette Pavlos'un anlamsız konuşmaları göksel bir dil olarak savunduğunu kanıtlamak için kullanılamaz. Hatta Pavlos toplulukta dillerle konuşulduğunda birinin de yorumlaması, açıklaması, tercüme etmesi gerektiğini bildirmiştir. Pavlos özel bir dua dilinden ya da göksel seslerden söz ediyor olsaydı böyle bir şey söylenemezdi. Yorum ya da açıklama için geçen Yunanca sözcük hermeneua sözüdür ve çeviri anlamına gelir. Yorum armağanı birinin bilmediği bir dili başkalarının anlaması için yorumlamasıdır. Kendinden geçerek konuşanların sözlerini yorumlayamazsınız. Gerçek kutsal kitap dilleri bilinen ve konuşulan diller ve lehçelerdi. 1. Korintoslar 14 ayet 2'de Pavlos Korintosluları dillerle konuşma armağanını insanlarla değil Tanrı'yla konuşmak amacıyla kullandıkları için eleştiriyordu. Çünkü bilmediği dili konuşan insanlarla değil Tanrı ile konuşur. Çünkü kimse onu anlamaz. Yalnızca ruhta gizler konuşur. Böyle diyor 1. Korintoslar 14:2'de. Pavlos'un yorumu dillerin dua dili olarak kullanılması gerektiğini ima etmez. Yorumlayan olmadan dillerle konuşmanın anlamsız olduğunu belirtir. Çünkü o zaman söyleneni, eğer söylenmişse tabii, yalnızca Tanrı bilecektir. Ruhsal armağanlar hiçbir zaman kullananın ya da Tanrı'nın iyiliği için değildir. Petrus 1 Petrus 4:10'da buna değinir. Her biriniz almış olduğunuz ruhsal bağış uyarınca Tanrı'nın çeşitli kayralarının iyi yöneticileri olun. Ruhsal bağışlarla birbirinize hizmet sunun diyor açık ve net bir şekilde. Pavlos yine 1. Korintoslar 14:4'te ayrıca şunu ifade eder. Yabancı dil konuşanın yapıcılığı kendine, peygamberlik edenin yapıcılığı ise kilise topluluğunadır. Pavlos dillerin kişisel yarar için kullanılmasını önermiyor. Sevgisiz şekilde ve amaç dışı kullanılmasına karşı çıkıyor. Sevgi utandırıcı bir şey yapmaz, kendi çıkarını gözetmez, içerlemez, kötülüğün hesabını tutmaz. 14:14'teki eğitme sözcüğü bina etmek anlamını taşır. Konuya bağlı olarak pozitif ya da negatif anlam taşıyabilir. Korintoslular dilleri bencil şekilde kendi gelişmeler için kullanıyorlardı. Ben merkezci bir yaklaşım içindeydiler. Dillerle konuşma isteklerinin altında diğer imanlılara gösteriş arzusu yatıyordu. Pavlos dillerle konuşan kişiden başkasının bundan yararlanmadığını ifade ediyordu. 1. Korintoslar 10:24'te Pavlos bu ilkeyi açıklar. Kimse kendi yararını değil başkasının yararını gözetsin. Dillerle konuşma başka bir sorunu ortaya çıkarır. Korintos'taki kullanım tarzı verilmek istenen mesaja açıklayıcı değil, karıştırıcı etki yapıyordu. Yine 1. Korintoslar 14, 16-17'de Pavlos şöyledir. Sen ruhunla Tanrı'yı kutsarken ruhsal bağışı almayanlardan biri, yani katılanlar, senin teşekkür sunmana nasıl amin diyebilir? Çünkü o senin ne dediğini bilmiyor ki. Uygun biçimde şükrediyor olabilirsin. Ama bu başkasını geliştirmez. Başka deyişle Korintos'ta dillerle konuşan kişiler topluluğu değil kendilerini düşünen kişilerdi. Kendilerini tatmin edip mesajın iletilmesini engelliyorlardı. Birbirlerine gösteriş yapıyorlardı ve bugün de öyle. Tüm bunların ışığı altında Pavlos'un 1. Korintoslar 12. bölüm 31. ayetteki buyruğunu inceleyebiliriz. Siz daha üstün armağanları yani ruhsal bağışları özleyin. Ama ben size daha da üstün bir yol göstereceğim diyor. Korintoslular en dikkat çeken armağanları aramaktaydılar. Yani başkalarının gözünde, önünde gözüken. Başkalarının hayranlığını ve alkışlarını arıyorlardı. Dindar, ruhsal görünme isteğindeydiler. İnsanlar sahte dillerle konuşmaya bile çalıştılar. Korintos'taki dillerin kötü kullanımı topluluğu tehdit ediyordu. Ve bugün de bu sorunların toplulukları tehdit etmesi üzücüdür. Ama burada tekrar altını çizeyim ki, bu diller bilinmeyen diller değil, Anadolu'da konuşulan diller ve lehçelerdi. 1. Korintoslar 13 ayet 8'de Pavlos, sevgi yozlaşmaz. Peygamberliklere gelince geçip gidecekler. Diller susacak, bilgi de yok olacaktır. Sevgi asla son bulmaz ifadesinin Yunancası çürümez, yok olmaz anlamına gelir. Pavlos sevginin reddedilebileceğini söylemiyor. Sevginin sonsuz olduğunu ve hiçbir zaman geçmeyeceğini söylüyor. Ancak diller sona erecektir. 1. Korintoslar 13:8'de geçen Yunanca fiil paua kalıcı olarak sonlanma. Diller sona erdiğinde tekrar başlamayacağını anlatır bu. Tüm bunlar tarih, teoloji ve kutsal kitabın ışığında bakıldığında diller elçiler döneminde, haberciler döneminde sona ermiş olduğunu görüyoruz. dillerin sona erdiğine ilişkin kanıt nedir? Bakın, ilkin dillerle konuşma mucizevi bir hediyeydi. Ve açıklamış olduğumuz gibi mucize ve vahiy dönemi elçilerle birlikte sona ermiştir. Yeni antlaşmadaki son mucizeler 58 yılı civarında Malta adasındaki iyileştirmelerdir. Elçilerin işleri 28-7-10. Tekrar edeyim. Yeni antlaşmadaki son mucizeler bakın 58 yılı civarındaydı. Yuhanna'nın vahiyini belirttiği 58-96 yılları arasında kayıtlı bir tek mucize yoktur. Dillerle konuşma ve iyileştirme gibi mucizevi armağanlara yalnızca erken dönem mektuplarından olan 1. Korintoslar'da rastlıyoruz. Daha sonraki iki mektup Efesoslular ve Romalılar'da ruhun armağanlarını tartışır ancak mucizevi armağanlardan söz edilmez. O zamana kadar mucizelerin geçmişte kaldığına inanılıyordu. İbraniler 2-3-4. Elçisel yetki ve bildiri daha fazla bir doğrulama gerektirmez. İlk 100 yıl bitmeden tüm yeni antlaşma yazılmıştı ve kiliselerde artık kullanılıyordu. Elçi Yuhanna'nın ölümüyle birlikte elçiler dönemi sona erince elçilerle özdeşleşen işaretler de geçersiz olmuştur. 2. Korintoslar 12-12. İkincisi, diller inanmayan İsrail'e bir işaret olarak verilmişti. Tanrı'nın diğer uluslardan olanlarda bir işe başladığının göstergesiydi. Rab şimdi tüm uluslara her dilde konuşabilirdi. Engeller kalkmıştı. Dillerle konuşma armağanı Tanrı'nın itaatsiz bir ulus üzerindeki kızgınlığını göstermekle kalmamış, tüm dünyaya yönelik bereketini de göstermişti. Dillerle konuşma eski ve yeni antlaşma arasındaki geçişi de gösteriyordu. Kilisenin kurulmasıyla Tanrı halkı için yeni bir gün başlamış oluyordu. Tanrı her dilde konuşabilirdi. Ancak geçiş döneminden sonra işarete, belirtiye gerek kalmıyordu. Ayrıca dillerle konuşma armağanı diğer armağanlara göre daha önemsiz konumdaydı. Bir işaret olarak verilmişti ve kiliseyi uygun şekilde eğitemezdi. Kendini eğitmek açısından da yanlış kullanılmıştı. Kilise topluluğu eğitmek içindir. Kendini tatmin etmek ya da kişisel deneyim için değildir. Dolayısıyla dillerin topluluktaki kullanımı sınırlıydı ve kalıcı bir armağan olması amaçlanmıyordu. Tarih dillerin sona erdiğini kaydetmekle birlikte dillerin yeni antlaşmanın yalnızca ilk kitaplarında geçiyor oluşu da anlamlıdır. Pavlos 1. Korintoslardan sonra 12 mektup daha yazmıştır ve hiçbirinde dillerden söz etmez. Petrus, Yakup, Yuhanna ve Yahuda da dillerden söz etmez. Müjdenin yayıldığı dönemde elçilerin işleri ve Korintoslarda kısaca söz edilir. Ancak kilise oluştuktan sonra buna dikkat edin. Kilise oluştuktan sonra diller sonlanmıştı. Yeni antlaşmanın sonraki kitapları dillerden söz etmez. Elçilerden sonraki dönemde de kimse söz etmez. Şimdi 11. ayete geldik. Yani 1. Korintoslar 12. bölüm 11. ayet. Bunların tümünü tek ve aynı ruh etkiler. İsteme uyarınca herkese ayrı ayrı dağıtır. Kutsal ruh bütün bunlarda egemendir. Ancak en iyi armağanları almak için dua etmeye hakkımız yoktur. Pavlos bu Korintoslara bunu söyleyecektir. Bunlar dünyasal Hristiyanlardı. Çok alçak bir ruhsal düzeyde yaşıyorlardı. Diller hareketi onları büyülemişti. Pavlos'un bu mektupta bu konuyu ele almasının nedeni budur. Korintos kilisesindeki yanlışları düzeltmeye çalışıyor ve orada birçok şey yanlış gidiyordu. Onlara birçok armağan olduğunu ve kutsal ruhun bunların her birini kendi istediği şekilde dağıttığını söylüyor. İnsan bedeninin üyeleri kutsal ruhun armağanlarıyla kıyaslanıyor. Nasıl ki diyor 12. ayette, beden de tektir ama birçok parçası vardır. Çok sayıda parçası olmasına karşın beden tektir. Mesih de böyledir. Bu parça üzerinde düşünürken biraz ileriye atlayıp iki ayeti daha buna ekleyeyim. Gerçekte çok sayıda üye ama tek bir beden vardır. Ayet 20. Ayet 27'de sizler Mesih'in bedenisiniz, ayrı ayrı da bu bedenin üyelerisiniz. Pavlos, insan bedenini örnek olarak, resim olarak kullanıyor. Bir bedende çeşitli işlevleri yerine getiren birçok üye, uzuv olduğu gibi kilisenin üyelerinin de çeşitli işlevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. İnsan vücudunun, insan bedeninin yüzlerce, binlerce uzuvları vardır, üyesi vardır. Kilisede Mesih'in bedeninde yüzlerce, belki binlerce armağan vardır. Bir keresinde futbol oynadığım bir sırada ayağımı incitmiştim. Doktora gittiğimde ayakta kaç kemik olduğunu sordum. Bana 27 tane olduğunu söyledi. Galiba 27'sini de incittim dedim. O da bana hayır dedi. Sadece bir tanesini incitmiştin. Belki sadece bir tanesini incitmiştim ama ayağımın tümü, bedenimin tümü ağrıyordu. Bir üye acı çektiğinde dostum hepsi acı çeker. Beden birçok üyeden oluşur. Kemikler ve kaslar, salgı bezleri ve organlar, sinirler ve kan damarları vardır. Tanıdığım bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım o kadar çok sigara içiyordu ki sonunda ayak baş parmağını kestiler. Bu arkadaşım ayakta durmakta her zaman zorlandı. Bunu doktora sorduğunda ayak baş parmağının çok önemli olduğunu, insanı dengede tuttuğunu söylemişti doktoruna. İlginç değil mi? Bunun üzerinde epey düşündüm. Bir konuşma yapmak üzere bir yere gittiğimde benim ayak baş parmağımın asilik edip, inat edip bana bak, gitmeyi reddediyorum. Yıllardır seninle gidiyorum ve sen bana hiç dikkat etmedin. İnsanlar senin dudaklarını, senin dilini, senin yüzünü, senin başını görüyorlar ama beni hiç kimse görmüyor. Neden sen o konuşma sırasında ayakkabılarınla çoraplarını çıkarıp ara sıra bana da bakmalarını sağlamıyorsun Ali dediğini bir düşünün. İnsanların ayak baş parmağımı görüp de ilgileneceklerini hiç de sanmıyorum. Çünkü insanın ayak baş parmağı o kadar da çekici değil. Hatta çirkin ama yine de vücudumuzun önemli, değerli bir parçasıdır. Mesih'in bedeninde birçok üye vardır. Bazılarını hiç görmeyiz. Hizmet ettiğim kiliselerdeki en önemli kardeşlerden bazıları kilisenin haklarında hiçbir şey bilmediği insanlardır. Bu kişiler yetkililer, pazar okulu öğretmenleri, solucu ya da vaiz değildirler. Bunlar dua eden ve iman armağanlarını kullanan, sessiz, göze çarpmayan ama değerli kardeşlerdir, değerli kişilerdir. Kişi bu inanlılar bedenine nasıl katılır? Çünkü diyor Pavlus 13. ayette, tek ruhta hepimiz, ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, bir tek bedene vaftiz edildik ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. Bu ayet ve daha sonraki ayetlerin açıklaması bir sonraki yayınımızda. Evet.